Ayrım 11, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 161. Pele, 1969 yılıydım. Maracana stadında Santos ile Vasco da Gama takımları karşılaşıyorlardı. Pele topu kapmış, fırtına hızıyla koşuyordu. Ayakları sanki yerden kesilmişti. Ve rakiplerin arasından kolayca sıyrıldıktan sonra tam kaleye yaklaştığı bir anda rakipleri tarafından faulle durduruldu. Hakem tereddüt etmeden penaltıyı verdi. Atışı Pele kullanmak istemiyordu ama stattaki 100 bin kişi Pele Pele diye bağırarak onun atmasına ısrar ediyordu. Pele bu statta daha önce epeyce gol atmıştı. Bunlar muhteşem gollerdi. Bir keresinde 1961 yılında Fluminense takımının 7 rakip oyuncusunun ve kalecisini çalımlayarak unutulmaz bir gol atmıştım. Fakat bu penaltı farklıydı. Seyirci bunu kutsal bir şey olarak görüyordu. Sonunda Pele topa yaklaştı. O anda tribünlerden çıt çıkmıyordu. Dünyanın en şamatacı, en gürültücü seyircisi nefesini tutmuş bekliyordu. Sanki tribünlerde ve sahada Pele ile kaleci Andra'dan başka kimse yoktu. İkisi de karşı karşıyaydılar. Pele penaltı noktasında topun başında duruyordu. Ondan 12 adım ötede Andra da kalenin tam ortasında hafifçe öne doğru eğilmiş bekliyordu. Pele atışını yaptı. Kaleci fırladı, neredeyse topu yakalayacaktı. Ama Pele topu filelere göndermeyi başardı. Bu onun 1000. golüydü. Ve profesyonel futbol tarihinde o zamana kadar hiçbir futbolcu 1000 gol atamamıştı. İşte o anda seyirciler statta olduklarını sevinçle ayağa kalkarak, meşaleler yakarak gösterdiler. Pele. Onun için 100'den fazla şarkı yazıldı. 17 yaşındayken yer aldı Brezilya karması, dünya şampiyonu oldu. Brezilya hükümeti onun milli servet ilan ederek yurt dışındaki kulüplere satılmasını yasak ettiğinde 20 yaşındaydı. Brezilya karmasında 3 kez, Santos takımına da 2 kez dünya birinciliği kazandırdı. Birinci golünü attıktan sonra da gol atmayı sürdürerek bu rakam bir hayli yükseltti. 80 ülkede 1300'den fazla maçta oynadı ve hızlı tempoda geçen bu maçlarda 1300 kadar gol attı. Bir keresinde bir savaşa engel oldu. Nijerya ile Biafra onu bir maçta oynarken görmek için aralarında mütareke imzaladılar. Onu maçta oynarken görmek her şeye değerdi doğrusu. Pele koşmaya bir başladı mı rakiplerin arasından bir bıçak gibi sıyrılırdı. Durduğunda ise rakipleri kendisinin koşarken çizdiği zikzaklık labirentlerde kaybolup giderlerdi. Sıçradığında sanki görünmeyen bir merdivenle tırmanıyormuş gibi havaya yükselirdi. Serbest vuruş yaptığında da baraj kuran rakip oyuncular gelecek golü kaçırmamak için yüzlerini kaleye doğru çevirirlerdi. Küçük bir köyün yoksul bir evinde dünyaya gelmişti. Ama zencilere pek nasip olmayan güce ve servete ulaşmayı başardı. Sahanın dışında hiç kimseye tek bir dakika bile ayırmadığı gibi cebinden de bir metelik çıkarıp vermedi. Fakat onu oynarken seyretme şansını elde eden bizler için en büyük kazanç ölümsüzlüğün mevcut olduğunu görmek ve ölümsüzlük kadar muhteşem olanları yaşamak oldu. 70 Dünya Kupası. Kukla sinemasının ustası Jiří Trnka o yıl Prag'da öldü ve Bertrand Russell bir yüzyıla yaklaşan yaşamını Londra'da noktaladı. 20 yaşındaki şair Rugamo, Managua'da diktatör Somoza'nın bir tabur askerine karşı tek başına karşı koyarken öldü. Dünya iki müzik ustasını daha kaybediyordu. The Beatles grubu olağanüstü bir başarıdan sonra gitarist Jimi Hendrix ile şarkıcı Janis Joplin'in aşırı dozda aldıkları uyuşturucudan ölmeler üzerine dağıldı. Şiddetli fırtına ve yağışlar Pakistan'ı kasıp kavuruyor, bir ve bir deprem Peru'nun And dağlarındaki 15 kenti haritadan siliyordu. Washington'da hiç kimse Vietnam Savaşı'nın gerekli olduğuna inanmamakla birlikte savaş devam ediyordu. Üstelik Pentagon'un verdiği bilgilere göre ölü sayısı 1 milyon dolayındaydı. Bu arada Amerikalı generaller Kamboçya topraklarına girerek kaçıyorlardı. 3 kez arka arkaya uğradığı başarısızlıktan sonra Allende, Şili'nin cumhurbaşkanı olma yolunda sağlam adımlarla ilerlerken her Şilili çocuğa günde bir şişe süt vermeyi ve bakır madenlerini devletleştirmeyi vaat ediyordu. Miami'deki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Fidel Castro'nun devrilmesi her an gerçekleşebilirdi. Vatikan tarihinin ilk grevini başlatan Papa'nın memurları Roma'da kol kola yürürlerken Meksika'da 16 ülkenin oyuncuları 9. Dünya Futbol Şampiyonası'nda bacakların ustalığını gösteriyorlardı. Şampiyonaya Avrupa'dan 9, Latin Amerika'dan 5 ülke ve ayrıca Fas ile İsrail katılıyordu. Futbolda ilk sarı kart açılış maçında gösterildi. Uyarı ve ihraç anlamına gelen sarı ve kırmızı kartlar Meksika Dünya Futbol Şampiyonası'nda tek yenilik değildi. Bu şampiyonada yapılan bir düzenleme ile her maçta takımlara ikişer oyuncu değiştirme hakkı verildi. Sakatlanma halinde o zamana kadar yalnızca kaleci değiştirilebiliyordu. Ve tekmelerle rakip takımın oyuncularının sayısını azaltmak hiç de zor değildi. 70 Dünya Kupası'nın unutulmaz görüntülerinden bazılarını sıralayalım. Bir kolu sarılı olan Beckenbauer'ın son ana kadar olağanüstü bir çaba gösterişi. Bir gözünden ameliyatta olan Tostão'nun maçlarda dimdik ayakta duruşu. Katıldığı son Dünya Kupası'nda Pelé'nin havaya yükselişleri belleklerden kolay kolay silinmeyecekti. Pelé'yi mark eden İtalyan defans oyuncusu Burngiş onunla ilgili şöyle diyordu. Birlikte sıçradık, ayaklarım yere değdiğinde bir baktım, o hala havadaydı. Şampiyonada 4 ekip Brezilya, İtalya, Almanya ve Uruguay yarı finale kaldı. Almanya 3. Uruguay da 4. oldu. Final karşılaşmasında Brezilya İtalya'yı 4-1'lik bir skorla ezip geçti. İngiliz basını bu maçla ilgili haberini şu başlıkla veriyordu. Böylesine güzel bir futbol yasak edilmeli. Son gol unutulmazdı. Topa tüm Brezilya oyuncuları dokunmuştu. Sonunda Pele onu sanki bir tepside sunar gibi işi bitirecek olan bir fırtına hızıyla gelen Carlos Alberto'ya gönderdi. Torpido lakaplı Alman Müller gol krallığında 10 golle bas sırayı aldı. Onu 7 golle Brezilyalı Jairzinho izledi. Üçüncü kez yenilmez şampiyon olarak Brezilya Rimet kupasını sahip oldu. 2 kilo ağırlığındaki bu son altından kupa 1983 yılının sonlarına doğru yerinden çalındı ve eritilerek satıldı. Şimdi onun yerinde bir taklidi bulunuyor. Jairzinho'nun golü. 70 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İngiltere karşı karşıya gelmişlerdi. Paulo Cesar'ın pasını yakalayan Tostao rakiplerinden sıyrılarak ilerleyebildiği kadar yere kadar ilerledi. Karşısında savunma alanına çekilen tüm İngiliz oyuncuları vardı. Hatta kraliçe bile oradaydı. Tostao her birini teker teker çalımlayarak topu Pele'ye verdi. Bunun üzerine 3 oyuncu tarafından sıkıştırılan Pele ilerleyecekmiş gibi yaparak 3'ünü de peşinden sürükledi. Ama daha sonra birden geri döndü ve topu yakındaki Jairzinho'ya bıraktı. Jairzinho, Rio de Janeiro'nun kenar santimlerinde yetişmişti. En zor koşullarda ekmeğini kazanırken rakiplerinden nasıl kurtulacağını çok iyi öğrenmişti. Siyah bir mermi gibi fırladı, önündeki bir İngiliz oyuncuyu çalımlayarak geçtikten sonra öyle bir şut çekti ki top kaleci Banks'ın filelerini beyaz bir mermi gibi delip geçti. Bu zaferi getiren goldü. Brezilya'nın bir samba güzelliğindeki hücumuyla 7 gardiyan saf dışı bırakılmış ve çelikten bir kale güneyden esen bu sıcak rüzgarla yerle bir olmuştu. Fiesta. Brezilya'da okulsuz kilisesi köyler bulunabilir ama futbol sahası olmayan bir köye rastlamak asla mümkün değildir. Ülkede pazar günleri en çok yorulanlar kalp hastalıkları uzmanlarıdır. Pazar ayını kadar kutsal sayılan bir maç sırasında bir kimsenin kalp krizinden ölmesi beklenmedik bir olay değildir. Bu ülkede futbolsuz geçen bir pazar gününde ise insan can sıkıntısından ölebilir. Brezilya karması 66 Dünya Kupası'nda kazaya kurban gittiğinde birçok intihar ve sinir krizi vakaları oldu. Bayraklar yarıya indi ve kapılara siyah çenekler konuldu. Ayrıca halk Brezilya futbolunu temsil eden boş bir tabutu samba yaparak caddelerde dolaştırdıktan sonra mezarlığa götürüp gömdü. Brezilya 4 yıl sonra 3. kez dünya şampiyonu olduğunda Nelson Rodriguez, Brezilyalı futbolcuların 40 satır ya da 40 katır korkusu olmadan yurda döndüklerini ve krallar gibi karşılandıklarını gazetede yazmıştı. 70 Dünya Kupası'nda Brezilya muhteşem bir futbol sergiledi. O zamanlar tüm dünyada savunma taktiği geçerliydi. Oyuncuların hemen hemen tamamı geri hatlara kapanarak oynarken ileri hatlarda bir iki oyuncu bırakılıyordu. Oyuncuların akıllarını eseni yapmaları yasaktı ve o Brezilya karması olağanüstü atak oyunuyla şaşırtıcı bir görüntü sergiledi. Jairzinho, Tostao, Pele ve Rivelino hep birlikte atağa kalkıyorlardı. Hatta bazen Gerson ve Carles Alberto'nun gerilerden gelmesiyle bu sayı 5'e ya da 6'ya yükseliyordu. Finalde bu buldozer İtalya'yı ezip geçti. Çeyrek yüzyıl sonra böyle bir gözü peklik intihar olarak kabul edilecekti. 94 Dünya Kupası'nda Brezilya finalde İtalya'yı tekrar yendi. Golsüz geçen bir 120 dakikanın sonunda sonucu penaltılar belirledi. Penaltılar olmasaydı topun filelere gideceği yoktu. Generaller ve futbol. 70 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kazandığı zaferin kutlamaları sırasında Brezilya diktatörü General Medici futbolculara para bağışına bulundu. Elinde zafer kupası olduğu halde onlarla fotoğraf çektirdi ve hatta topa kafa vurarak fotoğraf makinelerine poz verdi. Brezilya karması için bestelenen Prefrente Brezil ülkenin milli marşı olarak kabul edildi. Bu arada televizyonlarda Pele'nin çimenler üzerinde uçarken çekilen görüntüleri Brezilya'yı kimse durduramaz yazılarıyla birlikte veriliyordu. Arjantin 78 Dünya Kupası'nı kazandığında General Vidal'e de fırtına gibi hızlı Kempes'in görüntülerini aynı amaçta kullandı. Futbol demek vatan millet demektir. Bütün güç futboldaydı ve asker diktatörlerin hepsinin de sloganı ben vatanım oluyordu. Bu arada Şili'nin tek adamı General Pinochet ülkenin kalburüstü kulüplerinden Colo Colo'nun başkanı oldu. Aynı şekilde Bolivya'da iktidarı ele geçiren General Marcia Meza da ülkenin en kalabalık ve en ateşli taraftarına sahip olan Wilstermann kulübünün başkanı ilan etti kendisini. Futbol demek, halk demekti. O halde bütün güç futboldaydı ve bu diktatörler de ben halkım sloganını kullanmaktan vazgeçmiyorlardı. Kaşla göz arasında. Arjantin'in Independiente kulübünün forvet oyuncusu Eduardo Andres Maglioni en kısa zamanda en fazla gol atarak Guinness'in Dünya Rekorlar kitabına geçti. 1973 yılında Independiente ile La Plata Jimnastik ve Eskrim takımı arasındaki karşılaşmada Maglioni, kaleci Gurusio Gia'yı 1 dakika 50 saniyelik bir süre içine tam 3 gol attı. Maradona'nın golü 1973 yılıydı. Arjantin ve River Plate minikleri Buenos Aires'te karşılaşıyorlardı. Arjantin'in 10 numaralı oyuncusu kalecisinin gönderdiği topu aldıktan sonra Riverlı orta açık oyuncusunu geçerek koşmaya başladı. Önünü kesmeye çalışan rakiplerinden bazılarının bacakları arasından, bazılarından yanından rüzgar hızıyla sıyrıldıktan sonra savunma oyuncularını ve yere serilen kaleciyi de geçerek topla birlikte yavaş adımlarla rakip kaleye girdi. Sahada arkasını 11 çocuğu ağzı açık bırakmıştı. Soğancıklar adı verilen ve çocuklardan oluşan bu takım hiç yenilmeden arka arkaya 100 maç yaptığından basının ilgi odağı haline gelmişti. Zehirle kaplı 13 yaşındaki bir oyuncu gazetecilere şöyle diyordu. Biz vakit geçirmek için oynuyoruz. Para için asla oynamayacağız. İşin içinde para oldu mu herkes yıldız futbolcu olmak için can atıyor. O zaman da kıskançlık ve bencillik başlıyor. Bu sözleri söylerken bir yandan takımının en neşeli, en kısa boylu oyuncusunu attığı gol sebebiyle kucaklayarak kutluyordum. Golü atan bu bücür oyuncu o zamanlar 12 yaşında olan Diego Armando Maradona'dan başkası değildi. Atağa kalktığı sırada dilini çıkarmak gibi bir alışkanlığı olan Maradona, bütün gollerin dil dışarıda olduğu halde atmıştı. Geceleri topuna sarılarak uyurken gündüzleri de onunla harikalar yaratıyordum. Yoksul bir semtte, yoksul bir evde yaşıyor ve endüstri mühendisi olmayı hayal ediyordum. 74 Dünya Kupası. Watergate binasındaki casusluk skandalıyla şimşekleri üzerine çeken Başkan Nixon'ın durumu oldukça kritikti. Aynı yıl bir uzay mekiği Jüpiter'e doğru yol alırken Vietnam'da 100 sivili katleden Teğmen Washington tarafından suçsuz bulunuyordu. Öldürülenler alt tarafı 100 kadar Vietnamlı sivildi. Roman yazarlarından Miguel Ángel Asturias ile Por Lacervist hayata veda ederlerken ressam David Alfaro Segueres de son nefesini veriyordu. Arjantin tarihinde ateş ve baruttan ibaret bir sayfada yer alan General Perón'da can çekişiyordu. Caz kralı Duke Ellington da aramızdan ayrılıyordu. Basın kralının kızı Patricia Hearst kendisini kaçıranlara aşık olunca babasını bir burjuva domuz olmakla suçlayarak banka soyma girişiminde bulunuyordu. Miami'den gelen güvenilir haberlere göre Fidel Castro'nun devrilmesi de an meselesiydi. Yunanistan'da ve Portekiz'de diktatör rejimlerine son veriliyordu. Portekiz'de Karanfiller ihtilali gerçekleşirken Grandola Villa Morena şarkısı dillerden düşmüyordu. Şili'de Augusto Pinochet iktidarını sağlamlaştırırken İspanya'da General Franco kendi adını taşıyan bir hastaneye yatırılıyordu. Tarihi bir oylamada İtalyanların boşanmanın kabulünün lehinde oy kullanmaları, evlilik sorunlarının çözümünde bıçak, zehir ve benzeri yöntemlere başvurmaktan vazgeçmiş olduklarını gösteriyordu. Tarihi geçecek bir başka oylamayla da dünya futbolunu yönlendirenler FIFA'nın başkanlığında João Havelange'yi getiriyorlardı. Havelange, İsviçre'de ünlü Stanley Rose'dan görev alırken bu arada Almanya'da 10. Dünya Futbol Şampiyonası başlıyordu. Şekil yönünden farklı bir kupa sahibini bulacaktı. Bu seferki Rimet Kupası'ndan daha çirkindi. Ama onu elde etmek için 9 Avrupa, 5 Latin Amerika ülkesinden başka Avustralya ve Zaire'de yarışacaklardı. Sovyetler Birliği şampiyonaya katılamamıştı. Çünkü eleme maçları safhasında Sovyetler Şili'nin nasyonel stadında oynamayı reddetmişlerdi. Burası bir süre önce toplama kampı ve kurşuna dizilme yeri olarak kullanılmıştı. O zaman Şili karması bu statta futbol tarihinin en ilginç olayını yaşadı. Şililer karşılarında herhangi bir rakip olmaksızın sahaya çıkarak halkın çılgınca alkışlar arasında boş kaleye birkaç gol gönderdiler. Daha sonra Şili Dünya Kupası'nda tek bir maç dahi kazanamadı. Bu arada sürpriz bir gelişme oldu. Hollandalı futbolcular Almanya'nın yanlarında eşleri, nişanlıları ve sevgilileri olduğu halde gelip onlarla birlikte kampa girdiler. Attıkları 14 gole karşılık yalnızca bir gol yemişler ve bunu da şanssızlık eseri kendi kalelerine atmışlardı. Kısacası 74 Dünya Kupası'nın en ilginç ekibi Mekanik Portakal adı verilen Hollanda'ydı. Rinus Michels'in çalıştırdığı Cruyff, Niespkens, Renzenbrink, Kroll ve öbür yorulmak nedir bilmeyen oyunculardan oluşan Hollanda karması bir hayli ilgi gördü. Final maçından önce Cruyff ile Beckenbauer flama değiştirdiler ve sürprizlerle dolu bu şampiyonanın en son sürprizi de Kaiser ve adamlarının Hollandalıların pişmiş aşına soğuk su katmaları oldu. Bütün tahminlerin aksine Meyerer, Müller ve Brötner favori gösterilen Hollanda'yı devirmekte zorluk çekmediler ve sonuçta Almanya maçı 2-1 alarak şampiyon oldu. Tarih burada bir kez daha tekerrür etmişti. Aynı şekilde 1954 yılında İsviçre'de oynanan final karşılaşmasında Almanya namağlup unvanlı Macaristan'ı devirmişti. Federal Almanya ve Hollanda'nın ardından 3. sırayı Polonya aldı. Brezilya 4. oldu. Polonyalı futbolcu Lato 7 golle gol sıralamasında 1. oldu. Bir diğer Polonyalı Szarma ve Hollandalı Niespkens onu 5'er golle izlediler. Cruyff. Her ne kadar Hollanda karmasının Mekanik Portakal adını taktılarsa da sürprizleriyle herkesi şaşkına çeviren bu ekip bir makine gibi tekrarlanan hareketler yapmıyordu. River makinesi adı da Hollanda için pek uygun değildi. Bu turuncu alev kendisini sürükleyen bilinçli bir rüzgara uyarak bir ileri bir geri gidiyordu. Kimi zaman da bütün ekip ya saldırıya geçiyor ya da savunmaya çekiliyordu. Tam anlamıyla bir yelpaze gibi açılıp kapanan ve 11 kişinin tek bir vücut haline geldiği bir takım karşısında rakip takımlar ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Brezilyalı bir gazeteci Hollanda karmasını bilinçli düzensizlik olarak tanımlamıştı. Hollanda ekibi bir orkestra gibiydi. Bu orkestranın ahenkli bir müzik icra etmesini de sağlayan, herkesten daha fazla ter döken onların şefi Cruyff'tu. Bu sıska şeytan daha çocuk yaştayken Ajax kulübüne kapağı atmıştı. Annesi o zamanlar kulübün kantininde çalışırken kendisi de saha dışına çıkan topları topluyor, futbolcuların ayakkabılarını temizliyor ve sahanın köşelerine bayraklar yerleştiriyordu. Kısacası kendisinden istenilen her şeyi yapıyor ama kendisinin istediği şeyi yapamıyordu. Top oynamak istiyordu ama bunun için yeterli fiziğe sahip olmaması ve ayrıca hırçın yapısı nedeniyle top oynamasına izin verilmiyordu. Ama bir keresinde oynamasına izin verdiler ve o andan sonra bir daha yeşil sahalardan ayrılmadı. Daha çocuk yaştayken Hollanda milli takım kadrosuna alındı ve muhteşem bir futbol sergilediği ilk milli maçında bir gol atıp hakemi bir yumrukta yere serdi. Daha sonra azminden ve becerisinden bir şey kaybetmeden oynamayı sürdürdü. 20 yıl boyunca Hollanda'da ve İspanya'da oynadığı takımlarda 22 kez şampiyonluk zevkini tattı. 37 yaşındayken futbolu bıraktı. Son golünü attıktan sonra kendisini alkışlayan seyircileri stattan evine kadar ona eşlik ettiler. 11. ayrımın sonu. Sayfa 176.